Kıymetli dinleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hoş geldiniz. Ben Deniz Feyzullah Gürdaş ve kıymetli hocam Profesör Doktor Medem Yanık'la mutlu evlilikler üzerine konuşmaya bu hafta da devam edeceğiz. Hocam geçen hafta mutlu evliliklerin birinci özelliğinden bahsetmiştik. Bu hafta da ikinci özelliğinden devam edelim istiyorum. Evet. İyi mutlu evliliklerin ikinci özelliği nelerdir ve bu konuda bizi dinleyenlere ve tavsiyemiz neler olacak?
İstersen dinleyicilerimiz için hızla bir hatırlatma yapalım Feyzullah. Mutlu evliliklerin yedi özelliğinden kastettiğimiz yedi özelliği bir hızla gözden geçirelim. Birinci olarak birbirlerine ve evliliklerine bakışları olumluydu. İki, birbirlerinin farklı taraflarını kabul ediyorlardı. Üç, aralarında bir sorun olduğunda yıkıcı tarzda kavga etmiyorlardı. 4. Küserlerse de uzun süre küsülü kalmıyorlardı. 5. Cinsel hayatlarını devam ettiriyorlardı. Bir cinsel açlık hali yaşamıyorlardı. 6. olarak ortak yaşamdan kaynaklanan sorunları idare etmeyi beceriyorlar. Bir uzlaşma kültürüne sahiplerdi. 7. olarak da alışkanlıkları, arkadaşlıkları İyiydi. İyi, aynı zamanda beraber olmaktan, muhabbet etmekten, beraber vakit geçirmekten hoşlanıyorlardı.
İyi birer dost ve arkadaşlar.
Arkadaş oluyorlardı. Geçen programımızda birbirlerine ve evliliklerine bakışlarının olumluluğu üzerine konuşmuştuk. Bugün tam da senin söylediğin gibi birbirlerinin farklı taraflarını kabul etme etmeme üzerinden konuşacağız. Evet. Mutlu evliliklerde birbirlerinin farklı taraflarını kabul edip yönetebilirken, evliliğinde sorun yaşayan kişiler de birbirlerinin farklı tarafları üzerinden kavga edip duruyorlar.
Hocam şeyde bu eşler arası benzerlik ve farklılıklar ilişkiyi nasıl etkiler? Yani benzer olmak bazen şey diyorlar ya hani işte farklı kutuplar birbirini çeker. Farklı olmak daha iyidir gibi meseleler. Buraya ne söyleyebiliriz? Nasıl etkileniyor evlilikler benzerlikten farklı?
Aslında sosyal psikolojinin 50 yıllık bir araştırma meselesi. Gelinen noktada pek tereddüt olmaksızın benzer olmak daha iyi. Doğru, anlık olarak farklı kişiler birbirlerini çekebilir. Ama benzer olanlar bir arada olduğunda daha iyi oluyor. Bunu net olarak biliyoruz. Benzerlik farklı olmaktan iyi. Fakat problem şu, bir insanın onlarca, yirmilerce ayrı özelliği var.
Evet.
Şöyle düşünün, sonuçta kiminle evlenirseniz evlenin, bir dizi farklılık olması da kaçınılmaz.
Evet.
Tıpatıp bir eşi benzeri bulmanın imkanı olmadığına göre, hatta ılımlı farklılıkların bir zenginlik katacağını da kabul edebiliriz. Ama uçtaki farklılıkların sorun olacağını, evlilikte yönetilmesi gereken sorun alanları oluşturacağını söylememiz lazım. Şimdi burada önce spektrumal düşünme bir kavramından bahsetmekte fayda var. Spektrumal düşünme şu, aslında her şeyi böyle tabiatta tek bir şeymiş gibi değil de çoklu dağılanmış gibi. Hani bir uçta şöyle, bir uçta böyle, ortalaması şöyle. Buna spektrumal çalışma düşünme diyoruz. Mesela insanların böyle bir uç düşünün, bir uçta aşırı içe dönük insanlar olsun. Bir uçta aşırı dışa dönük insanlar olsun. Aslında ara formlar var. Dışa dönük insanlar, içe dönük insanlar. Bir de ortalamada, insanların çoğu ortalamalarda yığılır. Yüzde herhangi bir özellik açısından içe dönüklük, dışa dönüklükte mesela insanların aşağı yukarı %80'i ne ortalamadır.
Yani o zaman biz uçlardayız cümlesini duyduğumuz zaman biraz soru işareti oluyor. Yani bu uçtan neyi kastediyoruz? Ne kadar uç, ne kadar farklıyız? Bunu bir iyi değerlendirmek lazım.
Aynen öyle. Belki hani dinleyicilerimiz şöyle bir şey yapabilirlerse, spektrumal düşünmeyi öğrenip bir özellik açısından hem kendilerini hem eşlerini değerlendirebilirlerse, bir işaretlemeyi, aradaki farka bakmakta, mesafeye bakmakta fayda var. Mesafe ne kadar yakınsa o alan üzerinden sorun yaşama oranları daha düşük olacaktır. Ama ılımlı mesafeler sorun değil. Ama aşırı uçlarda olmuş olmak, yani şöyle düşünün, çok dağınık biriyle çok düzenli birinin evlenmiş olması.
Çok düzenliden kastımız da baya böyle titizlikten evet. Öte bir şey olursa mesela.
Evet, evet. Ama bir yandan titiz, bir yandan dağınık. Çok ama titiz. çok daha uçta belki titiz. Şimdi sonuçta tamam benzerlik iyi. Bu konuda bir şey diyebiliriz ama insanların onlarca ayrı kişilik özellikleri var. Onlarca faktör var. Sonuçta bazı açılardan farklı olmak da kaçınılmaz. Tam da sorun bu. O zaman o farklı tarafları tanıyıp, kabul edip yönetmemiz gerekiyor. Şimdi evlilik araştırmalarında meşhur yaklaşımlardan biri şudur. Bunu ben kullanmayı da çok severim evlilik terapilerinde. A kişisi B kişisiyle evlenirse bir dizi problem çıkacak. A kişisi C kişisiyle evlense başka dizi bir problem çıkacak. A kişisi D kişisiyle evlendiğinde başka bir dizi problem çıkacak. Aslında problemsizlik diye bir şey yok. Sadece nasıl türden bir problemle karşılaşacağımızı, belki onu seçme hakkımız var. Evet. Zaten hani zamanı gelince konuşuruz. Evlilikten önce eğitimi, evet demeden önce meselesinden, eş seçiminden bahsedersek aslında bir nevi bunu dikkate alabiliriz. Ya ben bu kişiyle evlenirsem hangi pozitif, hangi negatif yönler açığa çıkarı? Bunun üzerinden bir nevi onu satın alacağız. Yoksa hiç negatifin olmadığı bir evlilik olması pek olası evet, değil.
Mutlak doğru, çok ideal, %100 uyumlu sorunun olmayacağı bir evlilik, böyle bir şey düşünülemez. Hatta belki biraz daha ileri gidip yine geçen programda bahsetmiştik. Amerikalı araştırmacı John Gottman'ın bir şeyi var. Sorunlarının %67'si, öyle nette bir rakam veriyor. %67'si çözülmeyen problemlerden, çözümsüz sorunlardan aslında oluşuyor. Yani iyi evliliklerde de böyle.
Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi mesela diyelim ki bu benzerler mi, farklılıklar mı iyi meselesinde şöyle düşün. Bir genç, iki kişi, diyelim ki erkek oldukça içe dönük, sakin görünüyor. Kadın çok canlı ve hareketli. Erkek diyor ki o kadının canlılığı, kendisi durgun ya, biraz fazla içe dönük, onun canlılığı hoşuna gidiyor. Canlı bir kadın da diyor ki, ha diyor, o da liman gibi sakin diyor. Ben çok hareketliyim, birbirimizi dengeleriz. Doğru, bir anda çekici gibi geliyor. Ama evleniyorlar, hafta sonu ne yapacaklar? Biri evde kalmak istiyor, biri dışarı çıkmak istiyor. Biri az insanla dostluk kurmak istiyor veya yalnız kalmayı tercih ediyor. Diğeri başka insanlar istiyor.
Birbirlerine çeken şey bir süre sonra sorunun kaynağı oluyor.
Şimdi ama sonuçta onlarca özellik var. Mesela kıskançlık, şüphecilik, içe dönüklük, duygusallık, ilgi bekleme, şiddet, vicdan düzeyi, değişime yenilik, sorumluluk düzeyi, düzenlik düzeyi, çekingenlik, özgüven, bak öfke düzeyi, enerji düzeyi, onlarca ayrı faktör şey yapıyoruz. Bunların her biri spektrumal dağılırsa, bazı özellikler açısından eşimizden farklı olmak da sanki kaçınılmaz gibi görünüyor.
Evet.
Mesela bizim araştırmamızda mutlu eşler şöyle ifade ediyor aralarındaki farklılıkları. Aslında biraz farklılıklarımız var gibi. Mesela eşim çalışkan, ben ise bayağı tembelimdir. Fakat bir problem olduğunda ikimiz de uzlaşmayı seviyoruz. Konuşuruz ve kolayca iletişime geçebiliyoruz. Çoğu zaman da benzer şeylerden hoşlanırız. Başka katılımcı şöyle diyor mutlu evlilik araştırmasında. Ben biraz daha planlı birisiyim. Planlar bozuldu mu ters biri olabiliyorum. O biraz rahat. O daha değişikleri kolay kabul ediyor. Hayata bakış açımız aynı. Hayat felsefesiyle ilgili benzer taraflarımız var çoğunlukla ama farklı taraflarımız da var. Şimdi bakın burada ne var mutlu evinde? Hem farklılıklarının farkında, farklılıklarını söylerken bile benzer taraflarını da dikkate.
Beraber söylüyor.
Beraber söylüyor. Resme bütüncül bakıyor. Ve onları da hani yönetmek bir kabul var. Diyor ki o biraz öyle, ben biraz böyleyimdir ama onu da böyle hallederiz. Hem farkına varıyor, hem kabulleniyor eşinin özelliğini, hem de yönetmek için bir çaba gösteriyor.
Peki terapi grubu dediğimiz, yani aslında evlilikleri de sorun olan kişilerde bu nasıl cereyan ediyor?
İstersen Feyzullah, bu sefer kitapta onların ifadelerinden bir kısım okuyayım sana. Mesela bir çift şöyle diyor. Biz birbirimize uymuyoruz. Ben evci memenim, o dışarı adamı. Adamı evde tutamıyorum. Sürekli dışarıda sosyalleşerek vakit geçirmek istiyor. Aslında ben de gitsem hayır demeyecek. ama sürekli dışarılara takılmak istemiyorum. Bu konuda kestirip atıyor. Evde yaşayamayacağını benim onu içeri tıkmak istediğimi söylüyor.
Evet.
Ne var burada? Başka bir örnek vereyim istersen. Ben çok konuşkan biri değilim. Eşim ise konuşmayı seviyor. Benim onu adam yerine koymadığımı söylüyor. Onu konuşmaya değer bulmadığıma inanıyor. Halbuki ben hayatım boyunca az konuştum. Kendi arkadaşlarımın yanında da az konuşurum. İlk tanıştığımızda canlılığı hoşuma gitmişti. Benim durgunluğumu tamamlar diye düşündüm. Galiba o da ben bu adamın yanında sakin olurum diye düşünmüş. Şimdi ben ona yetmiyorum, o bana fazla geliyor.
Bu tam da söylediğiniz şey aslında. Evet. O farklılıkların o çekiciliği sonra sorun kaynağı haline gelmiş. Burada söylediği aslında kritik bir cümle var. Ben hayatım boyunca az konuştum. O benim az konuşmamın yanında beni adam yerine koymuyor olarak yorumluyor ama ben hayatım boyunca hep böyleydim. Benim yapım böyle. Başkalarının yanında da böyleyim diyor. Burası önemli değil mi hocam? Bu farklılıkları
yönetmek. Çok önemli bir mesele Feyzullah. Yani eşimizin herhangi bir tavrının bize özgü mü yoksa onun mizacından, tabiatından, fıtratından gelen bir şey mi olduğunu anlamak bence çok kıymetli bir şey. Çünkü bu gözle bakmadığımızda sanki bana kasti olarak yapıyor. Başka biriyle olsaydı onunla muhabbet edecekti ama benimle muhabbet etmiyor. Üstünü anlıyorsunuz. Size özgü. O yüzden de zorunuza gidiyor. Ama bu aslında eşinizin herkesle, sevdiği insanlarla da konuşma miktarı. Hani baksan evin dışında da erkeklerle de başka arkadaşlarıyla da az konuşuyor. Şimdi eş şunun farkına varsa ya benimle konuşmuyor ama başkasıyla acayip rahat konuşuyor. O zaman kişiselleştiriyor. Ama tabiatı böyleyse, her yerde az konuşuyor ise ya bu bana özgü değil, bana yönelik bir şey değil diyebilir. Anlamlandırma çok kıymetli bir şey. Karşımızdaki kişinin halinin, tavrının, bu niye böyle olduğunun anlamlandırılmasının doğru yapılması insan ilişkilerinde çok temel bir mesele.
Evet. Peki hocam, bu konuda tavsiyelere geçelim isterseniz. Ne yapsınlar diyelim mi?
Evet. Aynen böyle. O zaman hani özetlersek, kiminle evlenirsek evlenelim, bir dizi farklılık çıkacak ya.
Evet.
Tamam, kendinize benzer olan, mümkün olduğu kadar huyu huyunuza benzer olan, zekası zekanıza benzer olan, sosyal kimliği kimliğinize benzer olan kişiyle evlenmek iyi fikir. Ama eninde sonunda kiminle evlenirseniz evlenin, bir dizi farklılıklarınız olacak. O zaman onları da farkına varmak, bunun adını koymak, kabul etmek, yani o farklılığı Allah kahretsin sen niye bu kadar içe dönüksün deyip durmanın bir faydası, bir alemi var mı? Allah kahretsin sen neden evinde hiç bu kadar hareketlisin demenin hali var mı? Ya eşinizin doğal fıtratı, sizden önce evlenmeden de öyle, hali böyle. Bunu bir şekilde kabul etmek.
Herhalde hatalardan biri de hocam değiştirmeye çalışıyoruz birbirimizi. Evet. Kabul etmek yerine ben onu değiştireceğim. Evet. Değişmesi lazım gibi. Evet. Boşa bir uğraş.
Boşa uğraş.
Yani terapilerde de hep söylediğimiz şey, yani ben seni bile hani ben değiştiremem. Ben kendimi bile değiştiremem ki seni değiştireyim. Sen de nasıl başkasını değiştiresin? Biz ancak birbirimizi, kendimizi değiştirebiliyoruz. Evet. O da biraz belki.
Evet, evet. Ve yönetme kavramı burada kıymetli. Tam dediğin gibi kabul ve yönetme. Şimdi yönetme şu, çözme tabirinden farklı. Yönetme ya bir nevi uyum gösterme. Hani eşiniz biraz dışa dönük, o biraz içe dönük. Bu ikisi bunun farkına varıyor. İlişkisine ne getirdiğini farkına varıyor. Bunun değiştirilemez bir şey olduğunu görüyor. Ben biraz şöyle adım atayım, eşim şöyle adım atsın. Bak şöyle bir yerde biz bunu çatışma unsuru olmaktan çıkarırız. Yönetme bu.
Çözmek aslında değil yönetmek.
Çözme değil yönetmek. Çünkü lazım. Bazı özel şeyler var. Ortadan kaldırmak mümkün değil.
Yani çözümsüz gibi görünen şeyler çoğunlukla kişilik özelliklerinden kaynaklı durum oluyor. Bir grubu çözülebilir problemler oluyor evliliklerde. Ama eğer çözülmüyorsa 20 sene boyunca aynı şeylerden tartışmışsak bir büyük ihtimal bu kişilik özelliklerinden, mizaç özelliğimizden kaynaklı.
Muhtemelen şey. Eğer farkına varıp yönetmezseniz gelecek 20 senede de tartışmaya devam edeceksiniz.
Ama bu yine de herhalde kötü bir evlilik, mutsuz bir evlilik anlamına gelmiyor. Ama bunların sayısının çokluğu, şiddeti biraz bunu belirliyor.
Tabii. Sorun olması, bir takım tekrarlayıcı problemlerin olmuş olması bir evliliği kötü yapmaz.
Ya çünkü bize mutlu evliler de hani mutlu olduğunu ifade eden evliler de biz bu konuda didişiriz. Yıllardır didişiriz. Yani işte dağınıklılığı konusunda. Ama atışma gibi oluyor.
Evet. Atışma gibi oluyor. Sert kavgaya dönmüyor. Birbirlerine bakışlarını, evliliklerine bakışını belirleyici unsura dönüşmüyor.
Evet. Evet. Başka hocam ne tavsiyemiz olabilir bu konuda? Farklılıkları yönetme konusunda bir takım tavsiyeler
vermeye farklılıkları çalışıyor. Yönetme konusunda 5 tane tavsiyemiz var. Bir, hani şu anlayışı kabul etmek. Farklılıklarımızın olması birbirine uygun olmadığımız anlamına gelmez. Yani eşler şöyle, şu cümleyi çok fazla kullanıyorlar ve bu evlilik yolunda gitmediği zaman, ya bizim doğamız farklı. Farklılıklarını fark ediyorlar ve bunu bu sefer yıkıcı bir şekilde anlamlandırıyorlar. Sanki bizim fıtratlarımız farklı. O yüzden ben yanlış kişiyle evlendim. Baksana, o öyle, ben böyleyim. Bizim o yüzden doğamız hiçbir şekilde birbirine uymaz. Yanlış olmuş bu iş zaten. O zaman neyini düzelteceğiz? Aslında bu bakış açısı doğru bir bakış açısı değil. Çünkü birçoğu için kiminle evlenirsek evlenin, buna benzer bir farklılık alanları olacağına göre farklılıkları tanıyıp kabul edip yönetme becerisi kazanmak hedef olmalı. Yoksa farklılıkları yıkıcı bir şekilde ortaya koyup sonra da buna bakıp baksana ya biz bambaşka insanlarız. Bizim ikimizin bir araya gelmesi zaten yanlışmış. O yüzden de bunun sürdürülecek ne tarafı var demeye başladılar mı, böyle baktılar mı, o zaman birbirlerinden kopuş başlıyor. Zaten yanlışmış, zaten farklıymışız. Farklı olan iki tane şeyi nasıl bir araya getireceğiz? Diyoruz ki tamam, yani kiminle evlenirsen evlen, bir dizi farklılık olacak. Bunu yönetip yönetememe meselesi. Bu beceri üzerine çalışmak daha önemli. O yüzden perspektifi öyle koymak gerekiyor. Farklılıkları farkına varıp bunu yıkıcı yorumlamak yerine ben bunu nasıl yönetirim?
Ve aslında bu beni nasıl etkiliyor evliliği? Bu benzerliklerim, farklılıklarımız, ilişkimizi nasıl etkiliyor üzerine kafa yormak gerekiyor galiba evet. Biraz. Ve bu farkındalığı arttırmak gerekiyor.
İkinci mesele, şimdi bu farklılıkların doğasını anlama yönünde daha çaba. Birincisinde farklılıkları listeledik ve bunun ne olduğunu. İkincisi doğasını anlama üzerinden. Çünkü kritik mesele, biraz önce de söyledim. Bu bana yönelik mi? Çünkü bana yönelikse kimseyle az konuşan bir insan, yani her işin zoruna gider. Başkalarıyla bülbül gibi şakıyor, keyifli, neşeli. Benim yanıma geliyor, somurtuyor, benimle konuşmuyor. Konuşma potansiyeli yüksek, konuşmayı seven bir adam, konuşmayı seven bir kadın ama benimle konuşmuyor. Bu daha zorumuza gider.
Evet.
Yani orada bu halin bizzat kendine mi yönelik, yoksa yapısal bir problem olduğunu ayırt etmek lazım. Ve özellikle hani yapısal bir probleme daha anlayışlı yaklaşmaya çalışmak lazım. Eşim sakin biri, eşim az konuşan biri. Benle ilgili bir mesele değil, bana özel yaptığı bir şey değil. Onun tabiatı, onun fıtratı, onun mizacı. Tamam, ondan biraz benim de ihtiyacımı dikkate alarak biraz daha bana katılmasını, bana eşlik etmesini bekleyebilirim ama bundan dolayı onu kınayamam veya bundan dolayı ondan hesap sorar bir moda girmemin anlamı yok.
Büyük değişimler beklememek lazım belki.
Köklü mizaç özelliklerini öyle acayip değiştiremeyiz yani, aynı işi yapıyoruz. Üçümüz, beşimiz, psikiyatr, psikologları ele versek, yanımıza antidepresanları alsak, bir insanı böyle mizaç özelliği olarak bir yerden biraz bir tarafa çekebiliriz ama bambaşka bir adam haline dönüştüremeyiz. Böyle bir gücümüz yok.
Gerçekten de öyle hocam. Evet.
Üçüncü şey, benzerlik ve farklılıklarımızın ilişkimizi nasıl etkilediği üzerine bir kafa yorup farkındalığı arttırmak lazım. Şimdi bazen eşler bir şey yaşıyor ama yaşadıkları şeyi doğru adını doğru koymak, doğru anlamlandırmak kıymetli bir şey. Bir de beraber bakmak. Burada mutlu evlilikler ne yapıyordu? Farklılıklarını sayarken benzerlikleri de yanına koyuyordu. Buradaki en önemli şeyimiz şu. Tamam, farklılıkların farkına varın, evliliğinizi nasıl etkilediğini listeleyin. Ama aynı zamanda yanına benzerliklerinizi de koyun. Onların daha evliliğinize nasıl etkide bulunduğunu listeleyin. Böylece hep o resme bütüncül bakma. Yani bizim programımızda en önemli vereceğimiz mesajlardan biri, benim zihnim öyle çalışıyor, resme bütüncül bakmak.
İlk programda da bunu vurgulamıştık. Geçen programda, affedersiniz. Orada da negatif anılar, pozitif anılar, ikisini beraber görmek. Olumlu özellikleri, olumsuz özellikleri beraber görmek. Mutlu evlilikleri, mutsuz evlilikleri işte ilk programda beraber görmeye çalışmak. Resmi bütün görmek bizim...
Farklılıkların yanına hemen benzerlikleri de görmek.
Görmek, evet.
Dördüncü tavsiye, bu konudaki farkları yönetmek için dördüncü tavsiyemiz... Aslında bir nevi bu farklılıkların spektrumdaki yeri üzerine biraz dikkatli bakmak. Aslında hani ılımlı farklılıkların daha kolay yönetilebileceğini, özellikle onları böyle çok büyütmeye gerek yok. Ama uçtakilere dikkat etmek.
Ilımlı farklılıklar bazen hakikaten renk de katıyor. Hakikaten iyi de oluyor. Sizin verdiğiniz bir örnek vardı, hatırlıyorum. Evet. Yani böyle sosyal... Anksiyete dediğimiz sosyal kaygısı olan bir hanımefendinin eşi aslında daha farklı, işte daha canlı, ama hani bunu fark etmiş, bu yapısal özelliğini onu küçük küçük destekleyerek ama zorlamadan, hani bu farklılığı bir şekilde tolere edebilmiş ve aslında şey demiştiniz, hani sosyal kaygısına iyi gelmişti o eşi onun. Belli bir düzeye kadar onu neredeyse iyileştirici bir etkisi de vardı eşinin o destekleyici tarafıyla, zorlamadan ama. Onu küçük küçük teşvik ederek, o hali ona iyi gelmişti. O hanımefendi iyi gelmişti demiştiniz. Evet.
Beşinci tavsiyemiz, farklılıklarımızı yönetmek açısından aslında bir nevi bir özellikle uçlarda olan, sorun yarattığını düşündüğümüz farklılıkların bir nevi bir listesini yapmak ve bu farklılıkları nasıl yöneteceğimiz üzerine bir anlaşma yapmaya çalışın. Belki bunu hani önereceğimiz egzersizler üzerinden daha fazla da tartışabiliriz.
Şimdi hocam, mutlu evliliklerin aslında ikinci özelliğine devam edeceğiz. Mutlu evliler bildiğimiz kadarıyla bu ikinci özellikte birbirlerinin farklılıklarını yönetmekte gerçekten de ustalar. Peki dinleyenlere bu konuda tavsiyelerimiz de oldu. Pratik olarak aslında ne yapabilirler?
Evet. Şimdi Feyzullah, bu önce bir diyoruz ya, eşler farklılıklarını fark etsinler.
Evet.
Bir liste yapsınlar. Hem benzerliklerini hem farklılıklarını fark ederek ikisini bir listeleme yapsınlar. Çünkü biraz da böyle güçlü iyi yaptıkları şeyin de farkına varmaları lazım. Eşler sadece kötü oldukları alanın farkına varmaması gerekiyor. Eşlerin benzer olduklarını, iyi bu tabiatlarının uyduğu, o konuda oldukça iyi olduğu alanları da listelememiz lazım. Tabiatları, doğaları, fıtratları farklı olup bundan dolayı zorlandıkları alanı da. O yüzden bu çalışmada ikisini eş zamanlı kayda geçirmeleri, farkına varmalarını öneriyoruz. Peki hangi unsurlar? Eşler bu listeyi nereden yapsınlar? Yine mutlu evliliklerin 7 özelliği, Hay Kitap'tan çıkan kitabım üzerinden değerlendirirsek. 1- İçe dönük, dışa dönüklük spektrumunda bir değerlendirme yapsınlar. Kendilerini buradaki yerini işaretlesinler. 2. Evliliklerin çok önemli unsurlarından biri, kıskançlık düzeyleri açısından bir değerlendirsinler. Mesela aşırı kıskanç mı, kıskanç mı, nötr mü, kıskanç değil mi, kıskançlığı hiç yok mu? Bu spektrumun içerisinde kendileri nerede? Şimdi çünkü süreci şöyle etkiliyor. Mesela ikisi de bu bariz bir özellikleri yok. İkisi de hiç kıskanç değil. Veya ikisi de kıskanç. Veya ikisi de aşırı kıskanç. Bir dizi probleme sebep olacak. Yani daha sonra mesela bunlardan bir tanesini seçerek bunu nasıl yönetebilecekleri üzerinden, mesela kıskançlık üzerinden konuşabiliriz. Üçüncü bir şey, mesela mükemmeliyetçilik anlayışına bakabilirler. Pratik hayatta çok önemli bir şeydir. Bazı insanlar her şeyin dört dörtlük olmasını isterler. Aşırı mükemmeliyetçi yapıları vardır. Veya mükemmeliyetçidirler. Bazı insanlar ise pek öyle mükemmel peşinde değillerdir. Hatta bir uçta işleri baştan savan bir yapıdadır. Şimdi bir insan düşünün. Çok iyi bir insan ama hiç o kadar mükemmeliyetçi değil. Hiç biraz dağınık işleri, biraz baştan savıyor. Ama başka iyi bir insan ama o çok mükemmeliyetçi. Her şey böyle yerli yerinde olsun istiyor. Şimdi iki tane iyi insan bu özellik üzerinden, farklılık üzerinden çatışabilirler. Veya ikisi de benzer bir çizgide olursa aşağı yukarı yakın dert etmeden geçinebilirler.
Bu kişilik özellikleri özellikle eş ilişkilerini etkileyen kişilik özelliklerini tabii seçtik tabii burada.
Mesela şüphecilik.
Evet.
Eşlerden biri aşırı şüpheci olabilir, şüpheci olabilir veya şüpheci olmayabilir. Veya mesela diyelim ki duygusallık düzeyi. Şimdi bazı insanlar çok oldukça duygusal olabilir. Duygularını yeterince gösterebiliyor. Duygu almayı, duygu vermeyi fazlaca yapabilir, aşırı olabilir. Bazı insanlar ise duyguyu ifade etmeyi, duyguyu almayı, yaşamayı daha az hissederler. İnsanlar gerçekten değişken. İnsanlar hani o çoğu ortalaması birbirine yakın ama bazı insanlar duyguyu yaşama ve duyguyu ifade etme konusunda birbirlerinden farklı. Bir düşünsenize böyle bir evlilikte. Birisi diyelim ki duyguyu çok güçlü yaşıyor, çok iyi ifade ediyor, çok ifade iyi almak istiyor. Ama diğer eş duygular konusunda o kadar iyi değil. İyi bir insan, iyi bir baba, işine evine düşkün, sorumluluk sahibi, çocuğunu ateşten alır. Ama duygu ifadesi yönünde çok güçlü değil.
Bu bir hocam mizaç özelliği bir taraftan ama tam bu duygusallık mesele, yani bu duyguyu ifade etme becerisi diyeceğim ben ona. Bir taraftan da geliştirilebilir bir şey ama, değil mi? Yani hem bir mizaç özelliği ama diğerlerine göre daha sanki kolay geliştirilebilir, daha esneyebilen bir tarafı da var üzerine çalışılırsa diye şimdi aklıma geldi.
Aslında her biri için bir düzeyde esnemeden bahsedebiliriz. Yani bir kökten böyle hani kazık gibi burada bir santim o tarafa bu tarafa gitmez. Mizaç özellikleri dediğin şey doğru. Her biri kendine özgü, biraz da nerede olduğuna bağlı. Şimdi diyelim ki çok şizoidi dediğimiz teknik anlamda çok aşırı içe dönük, o yüzden de duygu yaşaması çok düşük birini kımıldatmak pek kolay değil. Ama daha ılımlı yerde bir duygu ifade problemi olan birinin duygusal zekasını geliştirebiliriz gerçekten. Hadi,
orada değişim daha mümkün oluyor.
Doğru. Daha mümkün.
Doğru.
Daha mümkün, daha ılımlı şeyde. Mesela ilgi bekleme düzeyi. Yine eşlerin ilgi bekleme düzeylerinin birbirine yakınlığı veya uzaklığı da önemli mesele. Aşırı ilgi bekleyen, ilgi bekleyenden ilgi beklentisi az olan, o yüzden de mesela kendisi bekleyemiyor ya, eşinin de ilgi beklemesini anlayamıyor. Hmm. Bazı insanlar ise hem ilgi gösteriyor hem ilgi bekliyor. Bunun bir de aşırı boyut olduğunu düşünün. Ortalamadan.
Ve çok farklı olduklarını düşünün.
Çok farklı olduğunu düşünün. Bu mutlaka ilişkilerine bir dinamik getirecektir. Eğer ikisi de bir diyelim ki ilgi görmeyi ve ilgi göstermeyi seven kişilerse birbirlerine bunu bolca yapabilirler. İkisinin de beklentisi o kadar değil, tarzları öyle değilse bunu ne beklerler ne ifade ederler sorun olarak da algılamayabilirler. Buraya çok dikkatlerini vermezler. Ama birisi çok ilgi bekleyen, birisi çok ilgi beklemeyi beklemeyen veya göstermeyen biri ise buradan sorun çıkabiliyor. Veya diyelim ki bir eş değişime veya yeniliğe açıklık meselesi. Biliyorsun kişilik özellikleri açısından önemli bir meseledir. Bazı insanlar yeni olan bir şeyi denemek konusunda son derece açıktırlar. Diyelim ki bir seyahate gittiniz. Buranın farklı yemekleri nedir? Farklı görülecek şeyleri nedir? Tatları denemekten son derece açıklardır.
Evet.
Bazı insanlar ise diyelim ki yeni bir tadı denemekten son derece çekingen davranırlar.
Ya yeni bir eşya almak bile bazen çok zor oluyor.
Yeni bir eşya almak, bir mahalleden başka mahalleye geçmek, bir evden diğer eve geçmek, bir eve alışmak, hayatlarındaki herhangi bir değişime karşı stres yaşayabilirler. Bazı insanlar ise bu değişimi çok kolay, çok hızlı, çok rahat yapabilirler. Düşünsenize, eşiniz bu açıdan farklı yerde olabilirsiniz. Bir gün diyelim ki bir yerden bir yere taşınacaksınız. Bu bir eş için çok kolay olabilir. diğer eş için dünyanın en zor işlerinden biri olabilir.
Uykularını kaçırabilir.
Uykusunu kaçırabilir.
Belki bu kaçınmaya sonra neden oluyor. Bu konu üzerinde düşünmeye, belki hareket etmeye, davranmaya, bir şeyler yapmaya. Bu bazen karşı taraf tarafından umursamaz, ilgisiz, yani hiçbir işe eline atmıyor gibi de değerlendirilebiliyor. Halbuki orada biraz bu gerilim var, bu değişime olan böyle bir uzaklık meselesi var. Bazen bunu fark edip, bu doğayı fark etmek aslında iyi olabilir yönetme açısından.
Bir başka unsur, mesela düzenlilik spektrumu. Bir uçta ortada ortalama insanlar var, bir yanında tertipli var, bir uçta aşırı düzenli insanlar var. Ortalamanın diyelim ki sağında düzensiz insanlar var, diğer sağ uçta aşırı dağınık insanlar var. Şimdi düşünsenize, eşiniz iki kişi de düzensizse, evet biraz dağınık olabilir ama bunu birbirlerine dert etmeyebilirler. İkisi tertipli, tamam ev cincik gibi hani temiz olur, her şey yerinde yerinde olur, problem olmaz. Ama düşünsenize, birisi aşırı tertipli, düzenli, bir tanesi dağınık. Ne getirir evliliğe?
Kavga edip dururlar bu mesele üzerinde.
Ve o, düşünsenize, tertiplinin, aşırı tertiplinin bakış açısıyla aşırı dağınık biri nasıl gözükür?
Çok rahat, aşırı rahat, pasaklı.
Pasaklı.
Pasaklı.
Baya katlanılamaz, anlaşılması zor gibi. Şimdi bazen de bir özellik üzerinden bu özelliği o kadar gözlerine batar ki, kişiyi o özellik üzerinden eşini değerlendirmeye başlar.
Bir etiketleme gibi.
Etiketleme gibi. Halbuki diyelim ki eşi en az 20 tane unsur üzerinden değerlendirecek ya, bunu o kadar büyütebilir ki diğer unsurları değerlendirmeksizin bunu merkeze alabilir.
Görmezden gelebiliyor. Gözü görmüyor diğerlerini.
O yüzden hep öyle bütüncül bakalım. Toplam resmi görelim. Bir insanı tek boyutta değerlendirmeyelim. Düşünün ki bir sürü bir insan zeki olabilir, ahlaklı olabilir, başarılı olabilir, şunu yapabilir ama bir dağınık olabilir. Yok mudur yani? Daha çocuğumuz diyelim ki şöyledir. Sevmez miyiz? Yani biraz dağınıklığını toparlamaya çalışırız ama yani çocuğumuzdur sonuçta. Eşimiz de biraz fazlaca tertipli veya biraz fazlaca dağınık olabilir. Bunu hemen böyle iyilik kötülük değil de tabiatının bir unsuru. Ama hani dikkate almak. Ya benim eşim, belki bir sonrakinde ona konuşacağız. Ya tertibe, düzene önem veriyor. Ben dağınık bir adamım ama ya olmuyor. Eşimi dikkate almam lazım türünden bir çalışma yapması lazım.
Evet.
Çekingen, öfke düzeyi, itaatkarlık, baskınlık, enerji düzeyi. Mesela bu da çok önemli bir şey. Enerji düzeyi evliliklerin seyrini çok etkileyen bir mesele. Bazı insanlar böyle hani etkinlik yapmaya hazır, tez canlı. Gözünde iş büyümüyor. Yemek yapmak, temizlik yapmak, pazara gitmek, şunu taşınmak, bunu etmek, bir canlılık var, bir hareket var, bir enerji var.
Bu pikniklerde mangalın başında olan adamlar gibi.
Aynen öyle. Mangaldan kaçanlar, işten kaçanlarla, pijaması üstünde yan gelip yatmak isteyenlerle, enerji düzeyi. Çok bir insanın iş dünyasındaki şeyini de çok etkiler. Enerji düzeyi büyük oranda biraz yapısaldır.
Evet.
Ama çok diyelim ki hani zeki bir insandır, ahlaklı bir insandır ama biraz enerjisi düşüktür. Veya tersi bir enerjisi düşüktür. Yüksek bir adamdır ama akıllı bir adam değildir. Hı hı. İnsanlar bir sürü unsurlardan beraber oluşur. Ama enerji düzeyi de veya hizmet etme eğilimi. Bazı insanlar diyelim ki başkalarına hizmet etmekte çok rahattır. Şöyle düşün, bir insan düşün, evi başkalarına diyelim ki ikram etmekte, yemek vermekte, hizmet etmekte, evinin dolup taşmasında çok rahattır, çok isteklidir, bunu çok sever.
Öyle evler de var. Değil mi hocam?
Düşünsene iki eşin birden böyle olduğu bir eve insanlar çok rahat gelir gider.
Misafir eksik olmaz.
Misafir eksik olmaz çünkü ikisinin de tarzı bu. Ama bir eşlerden biri diyelim ki buna çok yatkın ama diğeri işte buna pek yatkın değilse, yönetmeleri gereken bir mesele açığa çıkmış,
evet,
olur.
Evet. Devam edelim hocam, başka özellikler üzerinden de.
Şimdi tam da başka şey sayabiliriz, yani itaatkarlık, baskınlık düzeyini sayabiliriz.
Bu da önemli bir özellik.
Cimri, para harcama konusundaki yatkınlığı, mesela diyelim ki eşlerden biri böyle bir uçta yatırımcı, daha uçta cimri olabilir. Bir uçtaki bir şeyde kolay veya kolay harcayan veya savurgan olabilir. Şimdi paranın yönetimi konusunda kolay bir sorun olur. Birisi der ki ya bir dakika ya hani paramız varsa yiyeceğiz, hayatımızı kolaylaştıracağız. Bir diğeri yani bir dakika yani bu yarını da var deyip yatırımcı yapmaya. Hadi ılımlıysa bir dengeyi bulabilirler. Ama bir tanesi hiç vermiyor. Parayı hiç harcamak istemiyor. Bir tanesi bulduğunu her an dağıtıyor. Savurgan. Şimdi bunlar evliye dinamikler, zorluklar getirir.
Ve çok sık karşılaşılan sorunlardan biri galiba
hocam. Tabii. Evlilikle sorunlarında çok sık listeye girer. Para meselesi.
Peki hocam bu konuda birçok kişilik özelliği saydık. Dinleyenlerimiz ne yapsınlar? Bu özellikleri dikkate aldıklarında, özellikle eş ilişkilerini etkileyen kişilik özelliklerini, mizaç özelliklerini dikkate aldıklarında ne yapsınlar?
Evet. İlk yapacakları şey bunlarda mizaç özelliklerini, bunların hem benzer hem pozitif hem yakın olanları beraber değerlendirdiler. Dedik ki tamam, o iyi oldu, resmi toplam gördüler. Birbirlerinden oldukça farklı olan özellikleri tanıyıp kabul edip nasıl yönetecekler? İstersen bir örnek üzerinden vereyim. Birkaç tane hocam. Üzerinden çalışalım. Hocam, evet. Mesela diyelim ki kıskançlık spektrumu. Eşlerden biri kıskanç olsun. Biri de pek kıskanç olmasın. Hatta bir tanesi aşırı kıskanca yakın olsun. Eşini kıskanıyor. Güçlü şekilde kıskanıyor. Şimdi eşinizin bu tabiatını dikkate almak gerekir. Kıskançlık çok büyük oranda yapısal bir şey olabilir. Veya diyelim ki kişi aslında ılımlı bir şey vardır ama başına bir şey gelir, kıskançlık düzeyi artar. Bakın bu kıskançlık şeylerimiz biraz yapısaldır ama biraz da yaşantılarla bastırılabilir, rahatlayabilir veya azdırılabilir. Şimdi diyelim ki kıskanç bir eşiniz var. Şöyle düşünebilirsiniz. Bana ne kardeşim? Onun problemi. Kendi kendini düzeltsin. Ben onun bu halini dikkate mi alacağım? Onun hastalığı, onun sorunu, ben istediğim gibi davranırım. O bana karışamaz. Bu tavır, yani felsefik olarak doğru mu yanlış mı tartışması ayrı bir mesele. Bu
avantajları var, dezavantajları var galiba.
Evlilikte yürümez. Bence yürümez.
Ben şöyle belki, yani kendi o şeyinden, benliğinden, kişiliğinden ödün vermemiş gibi olur. Hı hı. O anlamda o izzet-i nefis dediğimiz şey boyun eğmemiş olur. Ama bir takım götürüleri de olacak. Bu evliliğin yürümesini de son derece etkileyecek.
Şimdi yönetmek kavramı tam da dediğin şey. Aslında boyun eğmeyi kastetmiyorum. Bak, yönetmekten nasıl kastediyorum. Diyelim ki eşiniz çok kıskanç. Eşinize boyun eğerseniz iyi yönetmemiş olursunuz. Çünkü eşiniz, onun kıskançlığı, ona şöyle dememiz lazım. Ya bey, ya hanım, bak sen yapın kıskanç, anlıyoruz, bak sen de biliyorsun. Kıskanç insanlar bilir genelde ben kıskancım diye.
Kabul ediyorlar.
Kabul ederler özelliklerini. Şimdi bak, bunu dikkate almamız. Şimdi onun istediği gibi tamamen davranmaya başlarsanız onun kontrolüne girmeye başlamış olursunuz. O sizi şekillendirir. O zaman bütün perdeleriniz kapalı olur. Evinizden dışarı çıkamaz hale gelirsiniz. Gözlerinizi bile yolda yürürken kontrol etmek zorunda hissedersiniz. Bu yanlış bir şey. Bakın bu tavırda ne yaptık? Ona tamamen uyum sağladık. Diğer uçtaki yanlış şey ne? Bence şu da, onunla çatışma. Bu senin durumun, bu senin hastalığın, beni ilgilendirmez. Kendini düzelt.
Evet.
Ben istediğimi yaparım. Bakın, bu da diğeri kadar yanlış. İfrat ve tefrit gibi.
Evet.
Halbuki şu daha doğru. Ya hanım, ya bey, senin kıskançlığını biliyorum, beni kıskanıyorsun. Yani herhalde önemsediğinden dolayı da yapıyorsun. Bak dikkat ediyorum. Bak, benim bir şeyimi gördün mü?
Mesela hocam işte telefona şifre koymamak, ya da koyduysak bunu eşinde bilmesi.
Aynen bu.
Elinde telefonla tuvalete gitme.
Evet, aynen bu. Ya böyle anlatamayacağın şeyleri yapma. Açık ve şeffaf ol. Azdırma. Yani eşin kıskançsa, eşin kıskançlığını azdıracak şeyler yapmak, çatışmayı arttırmaktan başka bir şey yaramaz. Yani
görmezden gelme, bana ne deme, tetikleme ama %100 boyun eğmek, bu anlamda itaat etmek, bu da kişiyi oldukça zorlayan bir mesele.
Hatta o yanlış da olur. Çünkü tamamen boyun eğersek onun kıskançlığını çok fazla da normalleştirmiş oluruz. İsterse mesela küçük bir örnek, başka bir şey nasıl baş edebilecekleri üzerinden bir düzenlilik, dağınıklılık meselesi üzerinden örnek vereyim.
Bir örnek daha verelim hocam, ondan sonra yavaş yavaş kapatalım.
Diyelim ki tertipliyle düzensiz biri olsun. Olur, mizaç özelliği. Birden fazla çocuğu olan herkes bilir. Çocuklardan bir tanesi dağınık olur, bir tanesi düzenli olur. Aynı odada olurlar. Bundan dolayı kavga ederler. Sen dağıttın, sen çok her tarafa aşırı titizsin diye kavga edip dururlar.
Aynen öyle.
Şimdi bu yapıda mesela diyelim ki yapısı itibariyle çocukluğundan itibaren dağınık olmaya alışmış bir kadın. Çok tertipli, düzenli, tersten anlatayım. Hep genelde kadın erkek şey.
Evet.
Tertipli bir erkekle evli olsun. Şimdi dikkate almak gerekir eşin. Şey, azdırmak değil. Bana ne ya, hasta o problem. Kendini düzelsin deyip ortalığı dağıttığınız zaman, dağınık bıraktığınız zaman karşıdaki kişi bunu sorumsuzluk, bir sürü başka şeye adlandırır. Aslında ikili mesaj. Birine diyeceğiz ki bak, eşini dikkate al, azdırma, onu sakinleştir. Sen de eşinin özelliğini dikkat et. Sana özel yapmıyor bunu. Yani mesajın burada dengeli olması, iki eşe birden olması, değişimi iki taraftan da talep etmiş olması, uzlaşmaya çağırması, iki tarafın da birbirini dikkate alması gerekiyor. İşte farklılığı yönetebilmenin yolları bu.
Sanki ben birer adım gelinse en azından bu yoğun şey kavgalar olmayacak. Belki mesele yine tam çözülmüş olmayacak. Yine kişiler kendilerini biraz tutmak durumunda olacaklar. 10 yıl, 15 yıl sonra da bu konuda atışacaklar. Ama evet, böyle daha birbirlerine birer adım gelmiş olarak, daha yoğun ya da yıkıcı kavgaya girmeden, evliliklerini etkilemeden.
Aynen.
Evet hocam, bu programın da sonuna gelmiş olduk. Kıymetli dinleyenler, Mutlu Evlilik Atölyesi'nin bu sanırım 3. programı oldu. Bendeniz psikolog Feyzullah Kürdaş ve kıymetli hocam Profesör Doktor Medaim Yanık'ta haftaya inşallah aynı gün ve saatte Mutlu Evlilik Atölyesi'ne devam edeceğiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.
Hayırlı akşamlar.